Ayrım 10.
Usta dükkanı açtı, açalı bu anasının ilk gelişiydi. Oğlum dedi. Gülizar bana olan biteni anlattı. Şaştım doğrusu. Olan biteni olduğu gibi anlatsaydı şaşmazdın anne. Resim meselesinde belki haksızım. Sonra dün gece düşündüm. Belki Gülizar sandıkta Seyfi Bey'in resmi olduğunu unutmuştur bile. Ama ne yapayım? Anne, eninde sonunda ben de erkeğim. Kıskandım birdenbire. Zaten kafam allak bullak. Dayanamadım işte. Fakat Ömer'e bir kötülük yapabileceğimi nasıl aklına getirdi? Ustanın anası hayretle sordu. Ömer'e kötülük mü? Gülizar'ın yaptığı hareketi usta anasına anlatmak istedi. Sonra vazgeçti. Anasına ilk defa yalan söyledi. Yani onu kıskanmam, kızmam Ömer'e fenalık değildir elbette. Ustanın anası oğlunun kendinden bir şey gizlediğini anladı. Sar etmedi. Her ne hal ise dedi. Bu gece eve gel. Konu komşuya karşı ayıp olur. Usta o gece eve gitti. Anasının yanında Gülizar'la konuştu. Fakat yalnız kaldıkları vakit ağzı kilitlendi ve tek gözü de Gülizar'ı görmez oldu. Gülizar'ı onun Ömer'i kendine karşı korumak istemesini affedemiyordu. 20. Mahalle. Ali Usta mahalleden taşındı. Çok geçmeden Efkaf Katibi Nuri Bey de gitti. Bakkal mahallenin gitgide borçlarını asmaya başladıklarından şikayetçidir ve kahveci ocağın başındaki tebeşir çizgilerini silmeksizin çoğaltmakta. Kafeslerin arkasındaki ışıklar her gece biraz daha erken sönüyor ve mahalle çocukları macuncuyu, kağıt helvacısını gitgide daha seyrek durduruyorlar. Nuri Usta'nın mahallesi sonu birdenbire acılaşıp tükenen bir Türkiye'ye benziyor. Mahalleli günden güne daha sinirli oluyor. Kadınlar kavga ediyorlar, birbirlerine küsüyorlar, misafirliğe gitmiyorlar. Erkekler ya iki sözle bir küfrediyor ya dalgın susuyorlar. Nuri Usta'nın mahallesi bir göldür ki içine dökülen suların kaynakları çarşıdadır. Kaynaklar bulandığı ve kurumaya başladığı için sular eskisi gibi akmaz oldu. Göl durgunlaşıyor, kararıyor. Çarşının tadı kaçtı, mahallenin tadı kaçtı, evlerin tadı kaçtı, insanların tadı kaçtı. Halbuki insanların başları üstünde ışıkları, genç renkleri, henüz bayılmaya başlayan kokuları ile bir bahar havası alabildiğine uzanıp gitmektedir. Mahallenin açığında gündüzleri ışıltılı maviliğiyle ve geceleri bazen yıldızlı karanlığı ve bazen mehtaplı kımıldanışlarıyla yaşanan deniz, yaz yaklaştıkça harikulade bir yemiş gibi olgunlaşıyor. Halbuki Nuri Usta'nın mahallesi baharın geldiğinden habersiz, erkekleri her akşam iş olduğu için değil, iş olmadığı için çarşıdan biraz daha geç dönerek, kadınları kap kap pişirecek yemek olduğu için değil, idare lambasıyla idare etmek için mutfaktan çıkmayarak ve çocukları hırsız polis oyunlarını güneş battıktan sonralara kadar sürdürerek yaşamaktadır. Marangoz Rüştü'nün karısı mahalleden veznecilere çamaşıra giden ilk kadın oldu. Onun peşinden tahta silmeye, göç kaldırmaya gidenler çoğaldı. Mahallesinin gözle güldür, elle tutulur yuvarlanışını Nuri Usta görüyordu ve Abdurrahman'a diyordu ki, "Bizim mahalle gazı tükenen lamba fitili gibi sönmeye başlıyor şeyhim." Sanki bütün ışığını Ali Usta'ya verdi. Sanki içinden bir Ali Usta'yı yetiştirip şehzade başına göndermek için kurulmuşmuş. 200 bu kadar hanelik koca bir mahallenin batışından bir Ali Usta kurtardı yakasını. Abdurrahman dinliyor ve ustaya şöyle cevap veriyordu. Ali Usta'ya gıpta etme oğul. O nefsinin kör kuyusunda bir gün olup boğulacaktır. Garendiş olmayanın hanesi viran olur. Usta bu minvan üzere sürüp giden cevabı şöyle kesiyordu. İkimiz karşılıklı konuşuyoruz şeyhim. Senin sözlerinden belki kendinin bile çıkaramayacağın neticelere ulaşmak istiyorum. Fakat anhası minhası dünya bildiğin gibi, kurulduğu gibi dönüp duruyor. Biz karşısına geçmiş, şöyle dönmesin, böyle dönmesin diye gevezelik ediyoruz. Lafla peynir gemisi yürür mü şeyhim? Bir gün yine uzun süren bir münakaşadan sonra Abdurrahman dedi ki, sen hele bir kulağını kalbine koyup kendi nefsini dinle. Vahdede kendi nefsinde eriş. Ötesi kolaydır. Usta kulağını kalbine dayayıp kendi nefsini dinlemekle, kendi nefsinde vahdete erişmekle meselenin kolaylaşmayacağını biliyordu. Fakat hakikaten kendi kendini dinlemeyi çok merak ettiği için bir gece büyük ciddiyetle bu işe koyuldu. Gülizar'la hala dargındı. Genç kadın Ömer'i koynuna almış, yer yatağında yatıyor. Usta cumbanın içine serdiği döşekte bağdaş kurup oturmuş. Cigara üstüne cigara içiyor. Konsolun üstünde idare lambası yanmakta. Vakit geç. Cumbanın kafesi yukarı sürülmüş. Usta uzaktaki denize, sokağa, mahalleye bakıyor. Ay ışığı var. Deniz yol yol pırıl pırıl ve bütün ışıklarını yakmış, yürüyen bir şehir parçası gibi denizin üstünden bir vapur geçiyor. Pervanesinin gümbürtüsü derinden duyulmaktadır. Sokakta ay ışığının altında incin top oynuyor. Mahallenin ışıkları sönük. Yalnız sol tarafta bir tek pencere aydınlık. Nuri Usta denize karşı ve uyuyan mahallesine bakarak kulağını yüreğine dayadı ve nefsini dinlemeye başladı. Yüreğinde birdenbire karışmış, hep birden ve birbirlerini bastırarak konuşmak isteyen sesler konuşuyordu. Bunları teker teker birbirlerinden ayırarak ve sıraya koyarak dinlemek çok güçtü. Yavur Cemal'in ağzıyla, anasının diliyle, Gülizar'ın gözüyle, etiyle, ninnisiyle, Ömer'in ağlayışı, Seyfi Bey'in kumral bıyıkları ve Şeyh Abdurrahman'ın ıstılahlarıyla konuşan, çok defa birbirlerine zıt şeyler söyleyen seslerden hangisini ilk önce dinlemeli? Usta bir an duraladı. Kendi nefsini dinlemeden önce mahalleliyi dinledi. Mahallelinin kafasındaki sesler de tıpkı kendi yüreğindeki sesler gibi birbirine uymadan birbirine geçmeydi. Köpek havlamaları, bir araba tıkırtısı, bitişik mahalleden birinde çalınan ut, denizden gelen esrarengiz gürültüler, bir bekçi sopası, ağlayan bir çocuk, kalın bir erkek sesi, fısıltılar. Ve bütün bunların nereden geldiği belli değildi. Sokakta kimseler yoktu fakat sokağın üstündeki hava seslerle dolu. Mahallenin havasını daha fazla dinlerse kendi de sebebini bilemediği kederinin dayanılmaz bir hal alacağını anladı ve bu sefer kulağını yüreğine dayamadı. Tek gözünü yüreğinin içine çevirdi. Yüreğini seyretmek yüreğini dinlemekten daha kolay. Şekiller, sesler kadar birbirine karışmıyor, itişip kakışmıyor. Yüreğindeki birçok kılıklara girmiş bir tek insan var, kendisi. İşte Cemal Hoca'nın sakalını takmış Nuri Usta. Çocukluğundan delikanlılığına kadar kaynakları ve esbab-ı mucibelerini araştırmaksızın inandığı birçok şeyler, bağlandığı yığınlarla telakki birbiri peşince yıkılıyor. Her şeyin akıl ve mantık mahkemesine çekilip oradan beraat kazanması lazım. Beraat kazanamayanlar sıra sıra dar ağaçlarına asılıyorlar. Bu korkunç mahkeme icraatını o kadar ileri götürüyor ki facia komikleşiyor. Kendi kendiyle alay etmeye varan bir hal alıyor. Fakat sonra tekrar iş ciddileşiyor. Ve bu böyle facia ile alay arasında bocalayıp durmakta. Fakat en nihayet bir an geliyor ki Nuri Usta'nın çenesindeki Gavur Cemal'in sakalı düşüyor. Usta kendini kendi elleriyle yıkılan bir telakkiler ve inanışlar mabedenin harabesinde tek başına görüyor. Ve anlıyor ki bu harabenin üstünde yeni bir yapı yükseltmemiştir. Daha doğrusu yeni bir yapının ancak bazı temel taşlarını atmıştır. İşte o kadar. Şimdi ustanın karşısında Gülizar vardır. Sessiz, itaatli, güzel ve genç kadın. Onda hala Göztepe var mı? Usta bu kadar güzel, abonoz gibi siyah saçlı ve beyaz tenli kadına tutkundur. Dolu dizgin tutkun. Gülizar'ı yatakta, karanlıkta yarı çıplak, sofra başında yemek yerken görüyor. Şimdi şurada elini uzatsa onun vücuduna dokunacak. Ve biliyor ki bir aydır ona kafa tutmasına rağmen Gülizar aralarında hiçbir şeye geçmemiş gibi aynı itaatli teslim oluşuyla ne ses çıkaracak ne mukavemet edecek. Zaten ustayı için için yiyen kurt bu. Gülizar onu seviyor mu? Bu mahallede bir kadının kocasına aşık olduğunu duymamıştır. Kadın kocasına aşık olsa bile bunu belli edemez. Gülizar, Ömer. Usta Ömer'i görüyor. Gülizar'ın yaptığı son harekete kadar Ömer'e karşı bir taraftı. Şimdi hafiften kızıyor ona. Ömer'e fazla bakamıyor. Bu çocuk yüzü yüreğinde karmakarışık çizgilerle çizilmiştir. Gülizar ve Ömer'i görürken ustanın üst dudağında bir an için yorgancı Selim'in kara kaytan bıyıkları belirmiş. Fakat sonra çabucak kaybolmuştur. Gülizar'la Ömer uzaklaşıyorlar. Şimdi ustanın sırtında Şeyh Abdurrahman'ın cübbeye benzeyen, latayı andıran libası vardır. Vahdet. İnsanların vahdeti. Hakkın toprağı. Hakkın toprağında biten ağaçların yemişi ne senin ne benim, hepimizindir. Alay işten uzaklaşmak. Dünya ihtiyaçlarını askeri hadde indirmek. Fakat ustanın sırtındaki cübbeye benzeyen, latayı andıran libas düşüyor. Usta en büyük korkusunu görüyor. Bir davlumbazın yanında görüyor kendini. Yüzü gözü kömür tozu içinde. Elinde bir üst tübü var. Terini siliyor. Usta silkindi. Kapının önünde duran bekçi yukarı sesleniyordu. Nuri Usta, uykun kaçtı herhal. Saat kaç? 5. 21. Baba. Ömer hasta. Usta ömründe ilk defa hasta bir çocuk görüyor ve anlıyor ki bir yaşında hasta bir çocukta, mesela hasta bir kedi yavrusu arasında büyük bir benzerlik var. Kedi yavrusu da hastalığının acısını duyar fakat neresinin ağradığını gösteremez. Sadece acıyı sesleştirir, miyavlar. Bir yaşında hasta bir çocuk da aynı şeyi yapar. Ömer durmaksızın ağlıyor. Usta bu yüzü kızaran ve dişsiz küçük ağzını su ister gibi havaya açan insan yavrusuna karşı ilk defa olarak büyük bir merhamet duydu. Bir an bu bağıran mini mini şey ölebilir, nefes alamaz, bağıramaz, yumruk ellerini ve ayaklarını kımıldatamaz olur diye düşündü. Üzüldü, hatta korktu. Ömer'in ölmesini usta istemiyor. Ömer ölürse bu combola oda birdenbire boşalacak, kederli karanlık bir yer olacakmış gibi geliyor ona. Ve anlıyor ki Ömer'e alışmıştır. Gülizar'ın gözleri dolu dolu. Hasta çocuğunu kucağına alıyor, yatağına yatırıyor ve yalvararak ustaya bakıyor. Usta o kadar büyük ve akıllı bir insan ki onun gözünde o isterse Ömer'in kurtulacağına emin. Ustanın anası ne telaşlı ne duygusuz. Sadece vazifesini bir parçada vazifeden başka türlü yapan bir insan hali var onda. Mahalle kadınlarının tavsiye ettikleri ve anasının tecrübelerine dayanan ilaçlar fayda vermeyince usta medreseli mahalleden Doktor Süleyman Bey'i çağırdı. Doktor çocuğu evirip çevirdi, reçete yazdı. Ustanın verdiği 50 kuruşu almadı ve kapıdan çıkarken ustaya "Dikkat etmek lazım," dedi. "Çocuk hastalıkları ihmal götürmez, sonra kuş gibi gidiverir." Bu kuş gibi gidiverir sözü ustaya çok dokundu. Ömer'in bir kuş gibi ortadan kayboluvermesini düşündükçe kederlendi. Gülizar'la beraber çocuğu bekledi bütün gece. Kafeslerin dışında serin, genç, teri taze şafak sökerken Gülizar mırıldandı. "Hadi sen yat Nuri, dinlen, işe gideceksin." Fitili kısılmış gaz lambasının ışığı kafeslerden giren şafak aydınlığıyla manasını kaybetmişti. Usta kalktı, lambayı söndürdü. Öğle üstünün, akşamın, gecenin, şafak vaktinin kendilerine has, birbirine hiç benzemeyen sessizlikleri ve susuşları vardır. Öğle üstünün susuşu, kısa bir yorgunluğun soluk alışıdır. Akşam kederli susar. Gecenin sessizliğinde, karanlığın boşluğu görmemenin korkusu vardır. Şafak vakti, hele mevsim yaza döndüğü zaman, güzel bir türkünün başlangıcındaki sükut gibi, neredeyse başlayacak seslere, ışıklarla dolu olarak bekler. Şafak vakitlerinin sessizliği, insana güzel işler yapmak, iyilik etmek, toprağa bir tekme atarak yükselmek arzusunu verir. Şimdi odaya dolan, böyle şafak ışığı ve sessizliği içinde, Nuri Usta hasta Ömer'e karşı içli bir sevgi duyuyor ve uykusuzluktan süzülmüş yüzüyle kendine bakan Gülizar'ı kucaklamak istiyordu. "Uykum yok Gülizar," dedi. Bunu öyle bir söylemişti ki Gülizar korkulu bir rüyadan uyanır gibi oldu. Ömer'in yanından kalktı. Yanakları al al önüne bakarak. "Ateş yakayım da sana kahve pişireyim Nuri," dedi. Nuri Usta Gülizar'ı anladı. Anladı ki Gülizar ona kahve pişirmekle hudutsuz bahtiyar olacaktır. "Hadi Gülizar," dedi. "Şöyle şekeri bol olsun." Artık barışmıştılar. Gülizar mutfağa indi. Usta Ömer'le odada yalnızdır. Çocuğa yaklaştı. Başucundan oturdu. Bakıyor. Ömer büyük bir kuş yavrusuna benziyor. Sık sık nefes alırken kanatları hafif hafif açılıp kapanıyor sanki. Terlemiş. Usta iyice eğildi çocuğun üstüne. Yorganını düzeltti. Gülizar kahve tepsiyle odaya girdiği vakit ustayı Ömer'e dalgın bakar gördü. Tepsiyi konsolun üstüne koydu ve ayaklarının ucuna basarak ustaya yaklaştı. Oturdu onun yanına. Fısıldar gibi. "Nuri," dedi. Usta başını kaldırıp Gülizar'a baktı. Gülizar hala Ömer'in yorganı üstünde duran ustanın sağ elini aldı. Öptü, alnına koydu. Sonra birdenbire hüngür hüngür ağlamaya başladı. Usta Gülizar'ın sırtını okşuyor. "Ağlama Gülizar," diyor. "Geçti. Ağlama yavrum. Hiçbir tehlike yok." Ömer iyi oldu. Deniz ısındı. Öğleleri sıcaklar dayanılmaz hale geldi. Kayısı çıktı. Karpuz, kavun, üzüm çıktı. Bir akşam usta eve döndüğü vakit kapıyı Gülizar açtı ona. Kucağında Ömer vardı. Gülizar bir tuhaf bakıyor, bir şeyler söylemek, bir şeyler yapmak istediği o kadar belli ki, öyle telaşlı ki. Usta sordu. Ne var Gülizar?
Hiç. Ömer konuşuyor Nuri.
Ya. Evet. Karı koca taşlıkta karşılıklı duruyorlar. Gülizar birdenbire Ömer'i ustaya uzattı. Çocuk sanki bunu bekliyormuş gibi, talimli küçük bir hayvan yavrusu gibi teker teker heceledi.
Ba, ba, ba, ba.
Usta şaşaladı. Kollarındaki Ömer'i kaldırdı havaya. Onu top gibi atıp tutmak dilliği geçiyordu içinden. Tek gözü yaşardı.
Gülizar diye kekeledi. Sen mi öğrettin?
Gülizar gülümseyerek önüne bakıyor. Müthiş bir marifet göstermiş acemi bir çırağın utangaçlığı ve gururunu duyuyor. Usta Ömer'i öptü yanaklarından. Çocuk hala tekrarlıyor.
Ba, ba, ba, ba.
Usta büyük bir yükten kurtulur gibi geniş bir nefes aldı. Oğlum, Ömer diye adeta bağırdı. 22. Bir saray ziyafetinden gelen haber. Yorgancı Selim ile Nuri Usta, İstanbul'a gelen İngiliz donanmasını görmek için Sarayburnu'na gitmiştiler. İngiliz gemileri bir gölde yıkanan camızlar gibi boğaz içine doğru dizilmişlerdi. Kurşuni sert derilerine güneş vurmuş, pırıl pırıl parlıyorlar. Yorgancı Selim ortadaki en büyük çelikten deniz hayvanını ustaya gösterdi. ''Şu lenduhayı görüyor musun ustam?'' dedi. ''İşte amirallerinin gemisi oymuş. Ben hani dün de geldim de buraya bir bahriye çavuşu yanındakileri anlatırken duydum. Bu meretin topları 20 kat çeliği zımba gibi deliverilmiş. Ama İngiliz'in bundan büyük gemileri de varmış ustam. Hani Çanakkale boğazından daradar geçerlermiş.'' Şu üç bacalıya bak. Nasıl süzüm süzüm gelin gibi süzülüyor. Çavuş göz açıp kapayıncaya kadar buradan adaları tutar diyordu. Bizim Turgut Reis de Barbaros'u gördün mü hiç? Canım kahvede resimler asılıdır. Geldi mi gözünün önüne?
Geldi.
Bunların karşısında saman kağıdı sayılırlarmış. Hani usta bunlar bir İstanbul'u topa tutsalar iki saat içinde hallaç pamuğu edip atıverirler gibi geliyor bana. Sarayburnu kalabalıktı. Selim'le Usta'nın konuşmalarına kulak kabartan üç kişilik bir gruptan abani sarıklı bir kehribarcı. ''Korkma evladım'' dedi. ''Evelallah bir halt edemezler.'' ''Derse adet biladı mukaddesedendir.'' Selim'i Salis devrinde bir İngiliz donanması ve hem de böyle ziyaret maksadıyla değil, şehri topa tutmak, emeli fasidiyle Marmara'ya duhul etmiş ise de bir top atamadan biiznillahi teala defolup gitmiş idi. Selim güldü. ''Bunlar bir gözleri kızarsa pek öyle def olup gidecek soya benzemezler babalık.'' dedi. Abani sarıklı kehribarcının yanında duranlardan kranta bir beyefendi söze karıştı. İçini çekti. ''Abdülaziz devrinde donanmamız yeryüzünde ikinciydi. İngilizler birinci gelirdi. Biz ikinci.'' Selim'in aksiliği üstünde buna da cevap yetiştirdi. ''İkinciymişiz de ne olmuş sanki? Kaftanımızı abdetmişiz.'' Münakaşa uzadı. Nuri Usta söze karışmadan dinledi ve akşam eve döndüğü vakit anasına ve Gülizar'a İngiliz gemilerini anlattı. ''İsterseniz siz de yarın gidip seyredin.'' dedi. Fakat Gülizar'la Usta'nın anası ertesi günü gidip İngiliz donanmasını seyredemediler. Çünkü donanma o gece sabaha karşı demir alıp hareket etmişti. Bu apansız hareketin sebebini Usta yine Selim'den öğrendi. Selim'in saray sofracılarından bir ahbabı vardı. Onun anlattığına göre dün gece Dolmabahçe Sarayı'nda Zat-ı Şahane İngiliz Amirali Şerefine bir ziyafet veriyormuş. Ziyafetin tam ortasında Zeki Bey'in kumandasındaki müzika frenk havaları çalarken birdenbire ferman çıkmış, müzika durmuş. Sofracılar şaşırmış. Sonradan öğrenilmiş ki Bosna'da Avusturya veliahtı ile karısının vurulduğu haberi gelmiş Zat-ı Şahane'ye. O da bu haber üzerine çalgının tatilini irade eylemiş. İngiliz amiraline meseleyi bildirmişler. Tam o esnada Selim'in ahbabı olan sofracı herifin bardağına şarap koyuyormuş. Yavrun tüyü tüyoluk, kart suratı sapsarı olmuş. ''Öyleyse ben de durmam giderim. Bu iş hayra alamet değildir.'' demiş. Ve sabaha karşı basıp gitmiş. Nuri Usta bu habere pek aldırmadı. Ama gazetelerde yazınca işin hakikati meydana çıktı. Hadiseler birbiri peşi sıra yuvarlanıp olgunlaştılar. Avusturya, Macaristan, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa birbirlerine İran'a harbetti. Dünyanın dört bucağında toplar patlarken İstanbul sokaklarında, mahalle aralarında da seferberlik davulları gümbürledi. Arası çok geçmeden Devleti Osmaniye de Almanya ve Avusturya Macaristan'la ittifak ederek harbe girdi. Bütün bu işler öyle çabuk, usta için öyle apansız olmuştu ki, gazetelerde havadisleri okumaktan, kahvede, çarşıda dedikoduları dinlemekten düşünmeye vakit bulamamıştı. Yine çarşıda paniği andırır bir günün akşamı eve geldiği vakit, yemekten sonra anası sordu ustaya. ''Halimiz ne olacak oğlum?'' ''Herkesin hali ne olursa bizimki de olacak ana. Şubeye gittim. Beni gayri müsellaha ayırmışlar. Sıran yakında gelir dediler. Herhalde fabrikalardan birine verecekler. Peki ya dükkan? Kapatacağız. Ne yapalım? İyi ama ne diye harp çıktı oğlum? İşte usta bunu hakikaten bilmiyordu. Ne diye harp çıktı? Bilmiyorum ama dedi. Çıktı işte. Bir ay sonra yorgancı Selim Nuri ustayla vedalaşmaya geldi. Kucaklaştılar. Kafkas cephesine gidiyoruz galiba dedi. Hakkını helal et. Usta o gece eve, hatta Gülizar'a dargın olduğu zamanlarda bile gelmediği gibi suratı asık, düşünceli döndü. Ertesi gece davullar ustayı ve emsalini şubelere çağırdılar. 23. Fabrika. Nuri Usta tornasını, tezgahını, alet ve edevatını sattı. Yalnız bir eve sakladı kendini. Bunu niçin sakladığını kendi de bilmiyor. Fakat sakladı işte. Dükkan malzemesinin satışından aldığı para evi 6-7 ay idare edebilirdi. Zaten harbinde en fazla 4 ay süreceğini, Almanların Paris'e gireceklerini söylüyorlardı. Ustayı Kasımpaşa'da tersane fabrikalarına gönderdiler. Nefer elbisesiyle ustanın fabrika atölyesine ilk girişi hayatında bir dönüm noktası olduğu için o günü anlatmadan geçemeyeceğiz. Bir kış başlangıcıydı. Bütün gece yağmur yağmış ve gün ağır bulutlarla dolu bir gök altında başlamıştı. Kasımpaşa ile ustanın mahallesi arasında en fazla 3 çeyrek saatlik mesafe olduğu halde usta evraklarıyla fabrika müdüriyetine müracaat ederken evinden yıllarca yıl uzakta dönülmez bir gurbete düşmüş gibiydi. Atölye şimdiye kadar eşini görmediği kadar büyük. Sanayi mektebinin de bir atölyesi vardı ama o bunun yanında hem çok küçük kalırdı hem de daha ziyade bir dershane hissini verirdi. Atölyenin üstü camekandı. Fakat içeriye ışığın girmesi için değil, sanki girmemesi için yapılmış bir camekan. Çünkü camlar tozdan, çamurdan, şeffaflıklarını kaybetmişlerdi. Ancak yer yer kırık ve eksik cam parçalarından ışık sızıyordu içeriye. Freze, torna tezgahları, Nuri Usta'nın sayısını birdenbire sayamayacağı kadar çok tezgah atölyenin taşlığı üzerine dizilmişti. Kasnaklar, kayışlar, yeryüzünde kaç türlü hareket varsa hepsi atölyenin içinde, hep birden faaliyette. Sonra bu hiç duracağı benzemeyen hareketlerin ve seslerin arasında aşağı yukarı hep bir çeşit giyinmiş insanlar. İnsanlarla makineleri, kayışları, kasnakları birbirinden ayırt etmek güçlükle kabil oluyor. İnsanlar sanki makinelerinin parçaları.